Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.
İyi haftalar. Valla bu hafta kaldığım yerden devam edeceğim. Çünkü bir kere şaşırtıcı bir şey oldu. Geçen haftaki yayını çok fazla insan izlemiş. Yani buna sevinmeli mi, üzülmeli mi onu bile çok iyi anlayamıyorum ama gerçekten çok fazla insan izlemiş. 2000'in üstünde bir hafta bile olmadan. O yüzden bu konuya galiba bir ilgi var deyip biraz daha sürdüreyim dedim. Çünkü her şey söylenmiş olmuyor genelde. Üstelik bir takım ciddi, hakaret içermeyen, sorgulayıcı yanıtlar da aldım. Yani bunlara da hakkını vermek gerekir diye düşünüyorum. Bir adım daha atayım. Aradaki haftada PAM yayınlarını ki benim çok saygı duyduğum, çok sevdiğim insanların yayın evi olan PAM yayınlarının Hellinger kitabı çıktı. Yani demek ki onlar ciddiye almışlar Hellinger'i. Bu biliyorsunuz aile dizimi terapisinin ilk teorisyeni. Her ne kadar Hellinger'den okuduğum kadarıyla ben çok fazla ciddiye alamasam da bu arkadaşlarım almışlar. Bir bildikleri vardı demem şart değil ama en azından ya onları ilgilendirecek kadar önemli biri. Bir ekstra nokta daha söyleyeyim. O da psikoterapist Didem Doğan T24'te uzun bir yazı yazdı. Aşağı yukarı aynı fikirde iz gibi görünüyor. Hatta aşağı yukarı da değil yani öyle çelişik olduğumuz bir nokta bile pek yok. Sağ olsun benim konuşmam, geçen hafta konuşmama referans vermiş. Şimdi ben de ona referans veriyorum. Böylece algının verdiğim dünyasına girdik. Yani Didem Doğan'la zaten eskiden beri tanışır ve anlaşırız. Özellikle terapi etiği gibi konularda iyi anlaşırız. O yüzden onun da bu emeğine hakkını vermek için elimdeki malzemeyi biraz daha açmak istedim. Bir ilginç şey, Twitter'da biri gene hiç saygısız olmayan ve hatta bir anlamında anlamıyla övücü bile sayılabilecek bir tavırla ya Bülent Soma istediği kadar konuşsun dinledim ama arkadaş Medyascope bu konuda konuşacak bir işin uzmanını bulamadı mı diye bir yorum yazmış. Şimdi bu arkadaş da bir işin mekanizmasını kaçırmış baştan. Yani şöyle olmuyor. Medyascope şu konuda konuşulacak diye karar veriyor. Ondan sonra konunun uzmanını ya da bilenini alıyor. Buluyor ve konuşuluyor. Hayır öyle değil. Öyle cereyan etmiyor mevzu. Medyascope bana diyor ki haftada bir yayın yap istediğin konuyu konuş. Bu haftayım yani istediğin konuyu konuşmama izin veriyor. Medyascope ya da herhangi bir yayın olduğunu. Ben de kafama göre o anda bana ilginç gelen ya da işte popüler olduğunu düşündüğüm bir konuyu seçip onun üstüne konuşuyorum. Dolayısıyla yani Medyascope yani önce aile dizimi yapmaya karar verdi. Arkasından bir uzman aradı. Buna beni buldu. Durum bu değil. Yani bunu söyleyeyim istedim. Ayrıca sorun mistisizm, terapi etiği, psikoterapi nasıl yapılır ama bunun gerisinde ben psikanaliz ve birazcık bağlantılı gördüğüm genetik ve nörobilim nedir filan gibi konuların hepsinde birden bir uzman vardı idi de Türkçe'yi kaçırmayalım. Medyaskop o kişiyi ya da kişileri bulamadı bana başvurduysa vallahi şahsen o arkadaştan ben rica ederim. Kim bunlar yahu? Yani tanışıp kendilerinin ellerini öpmek ve divanlarını yüz sürmek isterim. Yani kısacası bu konuştuğumuz konu bir uzmanlık konusu. Çeşitli uzmanlık konularına değinen ama bunların hepsini birbirine içermeye çalışan yani kısacası benim eleştirel düşünce diyeceğim alanda cereyan eden bunu eleştirel düşüncenin uzmanı olmaz. Olursa o eleştirel düşünce olmaz. Dolayısıyla o arkadaşa da cevap vermiş varsayarak kendini konuya yeniden gidiyor. Şimdi iyi bir uzun bir cevap aldım. Sanıyorum bu konuya yakında değil, konuyla yakında değil. Bu konuda kitaptan çevirmiş olduğunu söyledi. Tabii ki inanıyorum. Bir arkadaştan ya bunu sizin ama ihmal ettiğiniz yanları da var. Mesela epigenetik, mesela ayna nöronu filan gibi. Hatta bu konuda çeşitli okumalar da önermiş. Birkaç link de önermiş. Yolladığı linklere de baktım bu arada. Önerdiği kitapları bu kadar kısa zamanda bulup edinip okumam tabii ki mümkün değildi. Ama en azından benzer ya da aynı kişiler tarafından yazılmış makaleleri filan okuduğum ya da bir iki tane YouTube yayını dinlediğim için neler vermiş olabileceğini tahmin ediyorum. Ama burada adı geçen iki şey var. Hepimize biraz mistik görünebilir gene yani bilimsel mistik ama biliyorsunuz bazı bilimsel terimleri kullandığınız zaman bir mistik hava yaratıyorlar. Epigenetik. Anladım. Epigenetik demek gibi. O kadar paniğe kapılacak bir şey de yok. Epigenetik. Genetik ilminin sınırları ya da disiplinin sınırları içinde. Ve doğrudan doğruya genleri değil, genlerin çevresinde oluşan ilişkiler ağını ilgilendiren şeylerdir. Ve bizi bu konuda daha çok ilgilendiren ve o arkadaşım işaret ettiği şey, yani bir anı sizin genlerinize yazılmadan da kuşaktan kuşağa geçebilir. Şimdi tabii epigenetiği biraz inceleyince bunun doğru olmadığını söylemem gerekiyor. Çünkü epigenetik çok basit olarak bize şunu söylüyor. Çok basitini söylüyor. Daha fazla genetikçi olmam gerekiyor. Ki değil. Vücudumuzdaki hücrelere baktığımızda şuranızdaki deri hücresiyle kafanızın içindeki sinir hücresi ve kolunuzdaki kas hücresi. Bütün bunlar aynı genetik yapıya sahip. Peki nasıl oluyor da bu kadar farklı şekilde olabiliyorlar ve bu kadar farklı işlevler gösterebiliyor? Yani çekirdeğine bakın, kromozomda aynı kromozomlar, DNA aynı DNA, genler aynı genler ama biri yani birkaç gün sonra dökülüp gidecek olan deri hücresi olarak işlev gösteriyor. Diğeri bir sürü sinaps kurup beyninizde çeşitli yollar açacak ve çeşitli farklı alanlara hizmet edeceksin. Nöronlar olarak hizmet gösteriyor. Kolundaki ise beyinden aldığı, yani beyni omurilik yolu üstünden aldığı, şimdi kasıl, şimdi gevşe, şimdi kasıl, şimdi gevşe komutlarını yerine getirmek için bir şey yapmıyor. Bunun anlaşılabilir bir cevabı var. Çünkü o toplam 46 kromozom üzeri içinde var olan o spiral şeklindeki DNA yolları, her biri bir sürü genden oluşuyor. Bu genlerin hepsi aynı anda fonksiyonu gösteriyor. Bazıları açık, bazıları kapalı. Yani bu son zamanlarda yapay zeka üstünde çalışan bir sürü bilim insanını da ilgilendiren şey 0-1 diye çalışıyorlar. Yani bazı genlerimiz aslında kapalı. Bazı genlerimiz açık. Deri hücremizdeki genler bazıları açık. En sonunda bu onlara deri hücresi olmaları gerektiğini söylüyor ve böyle oluyorlar. Nöronlarınızı oluşturan hücrelerin bazı genleri ama başka genleri açık, bazıları kapalı. Ve hayatınız boyunca da bunlar sabit kalmıyorlar. Bazıları açılıyor, açıkken kapanıyor. Metilasyon denilen bir süreç var. Ne olduğunu sormayın. Anlatması hem uzun hem de anlatayım derken muhtemelen çuvala girelim. Dediğim o işletim şeyler yazılıyor. Şimdi buradan da şu tartışmaya yol açılabilir kolay. O da demek ki bak yaşantılar genlere illa öyle mutasyonlar binlerce, on binlerce, yüz binlerce yıl olmadan önce yazılabiliyormuş. Yani doğduğun gibi kalmıyor genetik yapı. Amin. Doğru. Fakat gene o eleştiriyi yapan arkadaşım gönderdiği ilginç makaleyi okuduğumda şununla karşılaştım. Efendim zebra balığını bilen vardır herhalde. Çünkü akvaryumda sık sık görürüz. Tropik süs balığı. Zebra balıklarında metilasyon süreçleri, yani belli proteinlerin gidip bazı genleri kapatıp bazı genleri açmaları, çeşitli yaşantılar yüzünden, çeşitli travmalar yüzünden. Ama yani balığın travmasını bildirecek olursanız, yani cama kafasını çarpmak da olabilir akvaryumun camına ya da bir süre aç kalmak da olabilir. Yazılıyor ve bunların yazılan bu metilasyon süreçleri bir sonraki kuşağa devrildiriliyormuş. Büyük bir heyecan yaratmış. Niye bu kadar büyük bir heyecan yaratmış? Çünkü diğer hayvanların büyük çoğunlukta ve özellikle yüksek memelilerde ve iyice özellikle insanlarda bu olmuyor. Yani o metilasyon yaşantının şu gen aşınsın bu gen kapansın şeklinde genetik yapıya etkisi, yapıyı değiştirmesi. Yani sizin genleriniz hep aynı. Ama hangilerinin işlevli hangilerinin işlevsiz olacağına dair bilgiler farklı. Şimdi sorun şuradaki, insanlar da bu bir kuşaktan ötekine geçmiyor. Yani bir sonraki kuşak sizin yaşantınız sırasında edindiğiniz hangi gen açık hangi gen kapalı bilgilerini bir sonraki kuşağa aktar. Dolayısıyla epigenetik dediğimizde aile dizimi tartışması açısından değişen bir şey yok. Bunu aslında akıl ve mantık yoluyla da görebilir. Çünkü veri deneyler sonucunda en o bilimsel çalışmalar, bilimsel dediğimiz çalışmalar elde edilir. Veriler bize belli bilgileri verir. Belli malumatı verir. Bunları bilgiye çevirir. Bilgiden hareketle anlaşılabilir ve aktarılabilir bilgiye çevirir. Ve en sonunda bunlardan teori yaratmak için başka bir şeye ihtiyacımız yok. Akla. Yani karşımıza bir veri çıktığı zaman önce o verinin ne sonucunda elde edilmiş olduğuna bir bakmamız gerekir. Yani deney nasıl yapılmış, belli kurallara uyulmuş mu vesaire. Sonra evet, yani bu deneyi yapmışlar ve bu veriyi, bu sonuçları, bu malumatı edinmişler dedikten sonra da bunu akıl yoluyla kavramamız gerekir. Son derece amiyane bir örnek size. Mesela ben size şunu bir veri olarak sunsam, siz buna hiçbir şekilde itiraz edemezsiniz. Efendim, bütün kokain bağımlılığı bunların %99.9'u hayatların ilk 2 yılının içinde bir yerlerde anne sütü emmişlerdir. O zaman anne sütü emmekle kokain bağımlısı olmak arasında nedensel bir ilişki vardır. İnandınız mı? Tabii yok. Ama ikisi de var. Aklımıza danışacağız şimdi. Bu veri bize hiçbir şey söylemiyor. Sigara içmekle akciğer kanseri arasında bir bağ. Gerçek nedensel bağ var mı? Var. Bu bağ %100 oluşan bir bağ mı? Hayır değil. Çünkü benim tanıdığım kendi ailemden onlarca insan, onlarca yıl boyunca sigara içip akciğerlerinde en ufak bir problem yaşamamış insanlar. Ya da dolaşım sistemlerinde ya da kalp sorunu yaşamamış insanlar. Öte yandan annem hayatında tek bir sigara içmeden 61 yaşında kalp dönüyordu. Demek ki kalp hastalıkları, kalp ve damar hastalıkları ya da akciğer hastalıkları diyelim ki sigara içmek. Yani tütün dumanına maruz kalmak arasında bir ilişki var. Fakat bu zorunlu olarak bir neden sonuç ilişkisi değil. Bu bize deneyli aklımızın son zamanlarda insanları sigaradan vazgeçirmek için o nedensellik kısmı için çok fazla uygulanıyor olabilir. İşte sigara alıyorsunuz. Sigara öldürür, sigara şunu da yapar, sigara bunu da yapar. O hatta meşhur sigara olduğu gibi işte çeşitli paketlerin üstünde sigara iktidarsızlık yapar, sigara öldürür, sigara akciğer kanseri yapar dedi. Görünce adam demiş ki ya sen bana öldüreninden ver, iktidarsızlık yapımından verme. Şimdi bu şaka aslında çok anlamlı bir şaka. Çünkü kestirmeden kurduğumuz neden sonuç ilişkilerinin aslında sorunlu olduğunu söylüyoruz. Şimdi bunun dizideki karşılığı, yani büyük travmanın bir sonraki kuşağa nasıl geçeceği sorusunun karşılığı şu. Dizideki karakterlerimizden birinin büyük annesi ya da onun da annesi ki Rum'muş. Girit'ten Türkiye'ye kaçmak istiyor. Çünkü Girit'te de biliyorsunuz çok da rahat edememişlerdi. Türkiye'den mübadeleyle gönderilen Rumlar. Geriye Türkiye'ye kaçmak istiyor. Bir sandal ediliyor. Fakat sandalcı kendisini suya atıp Ege'nin orta ülkelerinde katlediyor. Şimdi daha sonra da bir aile dizimli terapi seansı sırasında işte o rolü oynayan kişinin boğuluyorum hissinde biz bu yaşantıyı görüyoruz. Nasıl görüyoruz? O hatun öldü. Öldükten sonra çocuğu olmadı. Kabul ediyorum. Yani hani bu da epigenetik dediğimiz şeyin kurallarını zorlayarak oluyor ama hata yani çiğneyerek oluyor. Fakat kabul ediyorum. Peki genlerine bir şekilde kaydoldu o yaşantı. Çok güzel de bir sonraki kuşağı nasıl geçirdi o? Çocukları vardı tabii daha önce. Geriye doğru mu çalıştı? Yani Allah aşkına biri de kalkıp bana burada kuantum filan demesin. Yani epigenetik tutturamadık kuantum verelim demesin bana. Hayır, geriye doğru o yaşantıyı daha önce olmuş çocuklarına aktaramaz artık. Gelin burada anlaşalım. Bakın ben epigenetiği zorladım ama orada duralım. Dolayısıyla benden iman beklediğinden şüphe olmayan bir hikaye var. Geçen hafta söylediğimi bir anlamda tekrar edeyim. Benden iman bekliyorum. Ama bu imanı beklerken de işin dışında üç kulhuvallahu bir elham ya da işte dört defa Ave Maria söyle kendi kendine demiyor da epigenetik kuantumu filan diyor. Fark etmez. Bu kavramları anlamların dışında akıl yoluyla algılanmaya müsait olmayan bir yapı içinde sunduğunuz zaman dualardan daha mantıklı şeyler vermeyeceklerdir size. İman bekleyeceklerdir. O yaşantılar sonraki kuşaklara aktarılamaz. Dolayısıyla hiçbir psikodramada hiçbir temsilci o yaşantıları yaşıyormuş gibi yapamaz. Ama sen o şeyi yaşamadın. Bunu geçen hafta konuştum. Sen o deneyimi yaşamadın. Yaşamadın. İnşallah yaşamam ben. Ama yaşasaydım ne olacaktı? Aranızda bilmem hiç ruh çağırma seanslarına katılanlar oldu mu? Ben katıldım. Hiçbir şeyi de deneyimleyemedim açıkçası. Fakat bunun gerekçesi zaten dinlemesi. Aramızda inanmayanlar. Ben. İnanmayanlar olunca gelmiyoruz. Buyurun. Yani ruh çağırmaya inanmam için bana kanıt diye sunulan şey benden önce inanmamı istiyor. Şimdi buradaki döngüyü acaba fark edebildik. İnanmak için benim kanıta ihtiyacım var ya da akıl yürüyle bir açıklamaya ihtiyacım var. Ama o kanıtı bulmak için kişisel bir deneyim yaşamayı kabul bile etsem inanmıyor olduğum için yaşayamayacağım. Yani inanmam için yaşantıyı deneyimlemem ama yaşantıyı deneyimlemem için inanmam lazım. İyi mi yok? Yani inananı ya da yiyeni bulunursa. Yani mesela ben gitsem ve böyle bir şeye katılsam ve yani dil kuruş kadar olduğu için de beni temsilen orada benim büyük dedemin anılarını tekrarlayan kişiye yok öyle bir şey desem inanmıyor olduğum için benim dediğim laf geçerli sayılmayacak. Sal bak. Aklınızda kalan o el falı baktırmamdır ya da kahve falı baktırmamdır. Yani bir bildi falcı sormadır. Kaç tane fal baktırılmıştır? Siz tabii ki sadece bir takım o da sizin yorumunuzla bilinenleri hatırladığınız ama onlarca bilinmeyeni hatırlamadığınız için sınırlarınızı unutursunuz. Elinize bakmıştır işte şöyle bir şeyle karşılaşacaksın da şöyle bir kadın olacak da böyle buradan para gelecek de filan. Olmamıştır bunların hiçbiri. Ben böyle bir fal baktım. Unutsun. Ama bir falcı. Şimdi geldim. Üçüncü önemli katkıya. Aynanıyor onları. Artık o kadar moda olmadığı için. Yani 2015'ten beri falan aynanıyor onları teorisi. Tabii ki hala var da. Nörobilimde artık o kadar revaçta değil. Çünkü sadece bir nöron tüpü üzerinden olmadığını biliyoruz. Yani farklı bir sürü nöron, aynı nöronları da var tabii ama farklı bir sürü nöronun kurduğu koca bir ağ üzerinden o yansılama karşımdakinin mimiklediğini ve yaşantılarını, çektiği acıları devralabilme ve hissedebilme, yani kısacası empati becerim çalışıyor. Ama bu yani o oradaki belli sayıda nöronun becerisi değil. Bunu biliyoruz, o yüzden çok da büyütülmüyor. Muhtemelen falcı dediğimiz kişi empati yeteneği yüksek fakat bulmadığı bu şekilde koymuyor. Ve benim vücut dilimden, konuşma şeklimden, yüz ifademden algıladığı fakat algıladığı zaman adını koyamadığı şeyleri kendi diline tercüme etmeye çalışıyor. Tabii ki arada doğru şeyler verilecek. Ama buradan hareketle biz fal hakikidir diyemiyoruz. Yani falcı baktığı zaman görür. Göremedi mi? Sen inanmıyorsun ondan. Sanıyorum aynı nöronları ebeveynin kuantuma girmedin. Yani 20-20 olursunuz. Bu gibi konuları aslında tam da akıl yolunda açıklanmayan şeyi mistifiye eden, yani bilimsel açıdan anlamlıymış gibi görünen kavramlar üzerinde bizim gibi insanlara kabul ettiğimiz için kullanılan bir takım tartışmaları olduğunu kabul ediyor. Peki bütün bunların sonunda ne oluyor? Bütün bunların sonunda olan şu olsa, ben bunun faydalı bir fantazi çalışması olduğuna inanıyorum. O da o üç kadın en sonunda birbirlerini kardeş ve yoldaş olarak geçmişlerindeki bir sürü berbat yaşantıyı yüzleşerek ya da yüzleşirmiş gibi yapar. Çöpe atıp birbirlerinde bir hayat kurmayı başarsalardı, o zaman saygıyla karşılardım. Bir fantazi ürünü olarak, bir kurgu olarak. Ama maalesef öyle. Maalesef sonunda o kardeşlik her ne kadar kurulsa da bildiğimiz aile yapısının bütün parametreleri orada. İnançsız olan ve sonra inanan anne. Bulunan sevgili. Çocuk. Yani bildiğimiz, tanıdığımız aile hepsi. Biz aile dizini üzerinden onaylıyoruz aslında. Oysa bizim sorunumuz o değil. Aile dizinin üzerinden ya da başka bir şey üzerinden, sadece psikoterapi üzerinden, belki sadece arkadaşlarımızla konuşarak, belki sadece içgörü kazanmaya çalışarak, kendimize yeni ve genetik olmayan, genlerden geçmeyen bir aile kurmamız olsaydı sorun, buna itirazım olmaz. Bir fantazi olarak, bir kurgu olarak. Çünkü bugün en çok ihtiyacımız olan şey bu. Ailelerimizi yeniden kurmak. Ama genler üzerinden değil. Kim kimi doğurdu, kim kimin babasıydı, kim kimin genetik annesiydi, kim kimin kardeşiydi üzerinden değil. Seçilmiş kardeşlikler, seçilmiş ilişkiler, kuşaklar arası doğru ilişkiler, seçtiğimiz ilişkiler üzerinden yeni aileler kurmaya ihtiyacımız var. Bu ailelerin de dizimi falan olmaz. Bu aileler bizim için daha iyi bir dünyanın ümidi ve ipuçları. Bu ipuçlarını genlerimize yazmadan da anlamlı öyküler üzerinde, anlamlı hikayeler ve anlatılar üzerinde hem sonraki kuşaklara hem de kuşaklaştığımıza geçirmeye çalışmamız yapabileceğimiz en kıymetli şey. Aksi bilimsel adlar takılmış gene safsatı demek istemiyorum. bilimsel adlar verilmiş, boşlar. Haftaya görüşürüz.
Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.